Ayrım 33, sayfa 298. 17 Şubat 1946 tarihli Rizospastis EAM Merkez Komitesi'nin Yunan hükümeti gerekli önlemleri almadığı sürece seçimlere katılmama kararı aldığını açıklıyordu. Bu önlemler şunlardı. Kamu düzeninin yeniden sağlanması, Nazi işbirlikçilerinin ve güvenlik müfrezelerinin eski üyelerinin polis teşkilatından atılması, genel bir siyasi affın garanti edilmesi, seçim kayıtlarında var olmayan kişilerin isimlerinin çıkarılması, EAM'ın da katılmasıyla bir demokratik hükümetin oluşturulacağına bizzat kefil olunması. Bu arada Ocak ayı sonunda Moskova'ya giden Partsalidis, Molotov ve çeşitli Sovyet yetkilileriyle görüşüyordu. Yunanistan'da ayaklanma tasarımları soğuk bir kuşkuculukla karşılandı ve KKY'ye demokratik bir cephe oluşturması ve seçimlere katılması yönünde ısrarlı tavsiyelerde bulunuldu. Partsalidis'in raporu 20 Şubat'a kadar Atina'ya ulaşamadı. Ayın 22'sinde Rizospastis daha ılımlı bir duyuru yayınladı. Gerçek bir iyi niyet ortamının oluşması ve İngiliz muhalefetinin durulması halinde gerçek anlamda özgür bir seçim için gerekli koşullar sağlanabilir. Moskova'da Partsalidis aracılığıyla Yunanistan'a dışarıdan yapılan tavsiyelerin bolluğuna rağmen olayların Zaharyadis'in sabırsızlıkla beklediği çizgi boyunca geliştikleri görülüyordu. Safianopoulos'un hükümetten ayrılmasından sonra 15 Mart'ta Kafandaris, Mercouris, Kartalis ve Papas da hazırlanmakta olan seçim parodisine kefil olmayı reddederek istifa ettiler. KKY'nin çekindiği tecrit olma tehlikesinin azalmakta olduğu görülüyordu. Başbakan Sofolis görüşlerini bizzat açıkladı. Liberal Parti, kamu düzeninin tesis edilmesinden sonra en erken tarihte seçimlerin yapılmasını uygun görmektedir. Bugün kabul etmek zorundayım ki, Liberal Parti açısından seçimlerin yapılması için uygun koşullar hala oluşmamıştır. Yunanistan'ın her köşesinden aldığım istihbarat, adayların serbestçe hareket etme özgürlüklerinin garanti altında olmadığını doğrulamaktadır. İfade özgürlüğü sadece monarşistler için geçerlidir. Elefteri Eldeda, 19 Mart 1946. Baskı güçlerinin kurbanları muazzam sayılara ulaşmıştı. 1945 Şubat'ında yapılan Varkiza Anlaşması'yla 1946 Mart'ı arasında gerçekleşen olayların dökümü şöyleydi. 1219 öldürme, 6671 yaralama, 31632 işkence, 18767 malların yağmalanmasıyla birlikte tutuklama, 84931 tutuklama, 509 öldürmeye teşebbüs, 165 kadınlara karşı tecavüz ve şiddet hareketleri. Detroit About Greece, geçici demokratik hükümetçe basılan Mavi. Sofolis'in kamu düzeni bakanı Mercouris istifasından sonra şu açıklamayı yaptı. Silahlı çeteler kırsal bölgelere hakimdir. Ne yazık ki bu çeteler pek çok bölgede kamu düzeninden sorumlu devlet örgütleriyle işbirliği halinde bulunmaktadır. İşbirliğinin olmadığı yerlerde de yetkililerden önemli ölçüde müsamaha görmektedirler. Adalet Bakanlığı'na atandığım tarihe kadar, Kasım 1945, bu çetelerin hiçbiri pek çok cinayet işlemiş olmalarına rağmen cezalandırılmamışlardı. Vima, 20 Mart 1946. Olayların kesinlikle istediği yönde geliştiğini düşünen Zaharyadis, Pırağa hareket etti. Özellikle Torres ve Togliatti'nin tavsiyeleri üzerine, fakat muhtemelen doğrudan Kremlin'den gönderilen emirlere uyarak seçimleri boykot etmeye karar verdi. EAM içindeki komünist olmayan unsurlar kararı desteklediler. Liberallerin gösterdikleri ani öfke, önceden hazırlanmış bir manevranın bir parçası olsa da olmasa da, İngilizler artık EAM'ı tasfiye etmek için aradıkları fırsatı ele geçirmişlerdi. Bevin'i arayan Sofolis, seçimlerin emir geri alınana kadar ertelenmesini istedi. İngiliz Dışişleri Sekreteri, Atina Büyükelçiliğinden aldığı istihbarata göre seçim için uygun koşulların var olduğu karşılığını verdi ve önceden belirlenen 31 Mart tarihinin uygun olduğu konusunda ısrar etti. İtirazından vazgeçen Sofolis, görüşlerini açıkladı. Mevcut koşulların seçimlerin yapılması için uygun olmadığı bir gerçektir. Bununla birlikte sorunun uluslararası alanda kazandığı önem bizi önceden kararlaştırılan şekilde hareket etmeye zorlamaktadır. KKI ve diğer EAM grupları, Kafandaris'in önderlik ettiği küçük bir grup dışında kendilerini yalnız bırakılmış buldular. Tüm diğer sosyalistler ve liberaller aday gösteriyor ve seçimlere hazırlanıyorlardı. Seçim yasası tüm adayların seçimlerden önceki 15 gün içinde müracaat etmelerini gerektiriyordu. Listelerin verildiği gün General Grigoriadis ve Hacı Beys, EAM'a bağlı olan Sol Liberal Parti'nin bürosunda oturuyorlardı. Başından beri boykota karşı çıkan yaşlı general isteksizce çoğunluğun kararına boyun eğmişti. Liberallerin cephe değiştirmesinden sonra EAM'ın içine düştüğü tecrit durumu başından beri en çok korktuğu şeydi. Saat 13'e doğru telefon çaldı. General Grigoriadis, KKE Merkez Komitesi toplantısına çağrılıyordu. Generalin sinirlerine öylesine bozulmuştu ki kendi yerine Hacı Beys'i gönderdi. Bir saat sonra telefon tekrar çaldı. Arayan Hacı Beys'ti. "Bekle, hemen geliyorum." Birkaç dakika sonra Hacı Beys telaşla içeri girdi. Çok heyecanlıydı. "Kurtulduk. KKE başvurma tarihinin 2 gün uzatılmasını Sofolis'e teklif etmeye karar verdi. Artık biz de müracaat edebiliriz. Sol oylar adaylarımıza gidecek." Bu Siantos'un kararıydı. Zahariadis henüz Prag'dan dönmemişti. Olayların tamamlanması bakımından alınan kararın son derece yerinde olmasına rağmen, ihtiyarın genel sekreterin yokluğundan yararlanarak kendi görüşleri doğrultusunda bir karar aldığı hakkında kuşkuya yer yoktur. Grigoriadis, Sofolis'e derhal görüşme önerdi ve akşama doğru kabul edildi. Başbakan, naibin ardına sığındı. Damaskinos, listelerin verilme tarihinin ertelenmesine karşıydı. Artık çok geçti. Sol seçimlere katılamayacak ve yalnız kalacaktı. İngilizler oyunu ustaca oynamışlardı ve artık EAM'ın demokratik kurumlar aracılığıyla faaliyet yürütmeyi reddettiğini ilan edecek durumdaydılar. Onlara en iyi kozları Zahariadis vermişti. Torres ve Togliatti'den aldığı uyarılardan merkez komitesindeki hiç kimseye söz etmemişti. Yıllardır Stalin'in ve baba erkil partilerin zorlama girişimlerinden ibaret olan kişisel bir politikayı izliyordu. Seçim boykotundan hemen sonra Makedonya'daki KKA örgütüne bir emir gönderdi. Emirde seçimlerden bir önceki gün belirli bir hedefe silahlı saldırıya geçilmesi isteniyordu. Makedonya komitesinden Markos ve Kikitsas hedef olarak Litokhoron kasabasını seçtiler. Kasaba, Kilep direniş geleneğiyle sıkı bağlara sahipti ve burada son birkaç hafta içinde meydana gelen olaylarda 3 EAM görevlisinin karınları deşilmişti. Silahlı bir EAM grubu seçimlerden bir önceki gün 30 Mart 1946'da kasabaya girdi. Saldırıya katılan 33 adamın 29'u, lider Ypsilantis de dahil Litokoron yerlisiydi. Kasaba seçimler nedeniyle gönderilmiş bir askeri birlikle takviye edilen bir jandarma müfrezesi tarafından korunuyordu. Düzenli orduya bağlı müfreze hiçbir direniş göstermedi ve adamların bir kısmı partizanlara katıldı. Fakat jandarma silahlarını teslim etmeyecekti. Jandarma kışlası kuşatıldı ve ateş açıldı. Kışlayı savunanlar beyaz bayrak çektiklerinde 20 adam kaybetmişlerdi. Saldırıya geçenler tek bir kayıp bile vermediler. İngiliz zırhlı araçları kasabaya yaklaşırken Ypsilantis geri çekilme emri verdi. Ülkenin her tarafına dağılmış partizan grupları bu olayı 3. raundun başlama işareti olarak kabul ettiler. Toprağı kazmaya ve gömülü silahları çıkarmaya başladılar. Ertesi günü yapılan seçimler İngilizlerin istedikleri sonucu verdi. Kayıtlı seçmenlerin sayısı bir muamma olarak kalmaya devam ediyor. Fakat seçmenlerin nüfusu oranları daha sonraki seçimlerde ortaya çıkana çok yakındır. Nüfus 7.232.543, asgari seçmen sayısı 2.200.000'dir. 1951'de nüfus 7.395.219, kayıtlı seçmen sayısı 2.224.246'dır. Geçerli oy sayısı 1.121.696 idi. 705.000 oy monarşist partilere, Halkçı Parti, Milliyetçiler Partisi ve benzeri, 410.000 oy ise Cumhuriyetçi Merkez Partilerine, Liberal Parti, Venizelosçu Liberal Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yunanistan Tarım Partisi'ne verilmişti. Seçmen sayısının 2.200.000 olduğu kesindir. Geçersiz oy sayısı %48 kadardı. Geçersiz oy sayısının normalde 120 kadar olması gerektiği hesaba katılırsa Toplam oyların %28'inin 600 binden fazla oy, EAM ve Kafandaris'in gruba ait olduğu anlaşılır. Bu ayrıntılı hesaplar, şüphesiz yasal görevlilerce hazırlanan sahte belge ve kayıtlarda yer almadı. Her durumda cumhuriyetçi kuruluşlara en azından 1 milyon oyun verilmesi gerektiği kesindir. Jane Maynard şunları yazar. Bu seçimler gözlemcilerin çoğunu Yunanistan hakkında hiçbir şey bilmeyen ve Yunanca konuşamayan kişilerin oluşturduğu bir uluslararası komisyonun kontrolü altında yapılmıştı. Bu kuruluş seçimlerin dürüstçe yapıldığını açıkladı ve kayıtlı seçmenlerin kullandıkları geçersiz oy oranını %15 olarak hesapladı. Komisyonun bileşimi ve sahip olduğu değer yargıları bakımından bu iyi demokratik davranış belgesini Anglo-Sakson güçlerce rehin alınmış bir hükümetin uluslararası durumunu güçlendirmek için tasarladığı bir hareketten başka bir şey olarak değerlendirmek oldukça büyük bir saflık olacaktır. Jane Maynard, Le Force Politique en Grèce, Lausanne, 1965, sayfa 80. Daha sonra KK'ye, hatta bizzat Zaharyadis tarafından da büyük bir hata olarak değerlendirilecek olan bu muazzam geçersiz oy oranı, mantıksal olarak silahlı bir ayaklanmanın yolunu açtı. Nedir ki, gerçekte Zaharyadis, yeniden dirilen halk hareketini hesaba katmadan soyut bir ayaklanmanın hazırlıklarını sessizce sürdürürken baskı güçleri etrafa dehşet saçmaya devam ediyorlardı. Andarteler güçlü bir durumdayken silahlarını bırakmak zorunda kalmışlardı. Şimdi katliamdan kurtulmak için dağlara çekilmek zorundaydılar. Sarkaç. Zaharyadis, Prag dönüşü Yugoslavya'dan geçti ve Petasidis'in genel sekreterin tüm devrimci harekete uygulamak istediği türden saf ve katı bir düzenle idare ettiği Bulges kampına uğradı. Kampın özellikle sabık OPLA üyelerinden oluşan yönetim komitesi dahili bir milis oluşturmuştu. Bu milisin YTO harflerinin yazılı olduğu kolluklarla kitleden ayırt edilen üyeleri, Elas'tan gelen ve küçük burjuva troçkist eğilimler taşıyan aydınları ve kapetanyosları izleyip bulmakla görevlendirilmişlerdi. Bu süreç tecrit edilmiş kamp ortamında yaşanıyordu ve kurbanların bundan kurtulmaları imkansızdı. Yunanistan'da ancak 18 ay sonra tam anlamıyla uygulanacak olan bu sistematik tasfiye hareketi, Zaharyadis'in devrimci fikirlerine yeni bir kesinlik kazandırdı. Herkese açık toplantılarda kolektif hakarete uğratılan solucanlar ya da skolikyalar bir cezalandırma ve terör ortamında yaşıyorlardı. Komite bir sabah Atina'ya dönmek isteyenlerin isimlerini bir liste halinde yazdırmalarını söyledi. Petasidis bir hafta sonra bunun bir hile olduğunu açıklayacaktı. Amaç, burada bulunmaktan hoşnut olmayan ve geri dönerek monarşist faşistlerle işbirliği yapmak isteyenleri Skolikya'yı açığa çıkarmaktı. Organizma bir kez iltihaplandığında cerahate atmak için her türlü aracı kullanmak mubahtı. Kampta bulunanların cinsel ilişkileri bile ancak liderliğin onayıyla sağlanabilen bir evlenme lisansı sistemine bağlıydı. Kadınların sayısı çok azdı ve yetkililer, anlaşmazlıkları doğru fikirlere sahip olan adamlar ya da iç hiyerarşide uygun yerlere gelmiş olanlar lehine çözümlemekte tereddüt etmediler. YTO liderlerinden biri olan Kafas, gelecekte başını derde sokacak özel bir erotik gayret göstererek diğerlerinin arasından sivrildi. Hükümetin verdiği cezalardan kaçmak için ülkelerini terk eden partizanlar bu kez de YTO'nun zorbalığıyla karşılaşıyorlardı. Genel olarak Bulkes'teki durumlarını olağanüstü ama geçici bir ara dönemden başka bir şey olarak görmeyi reddettiler. Zaharyadis müthiş bir coşkuyla karşılandı. Genel sekreter kürsüden şu sözleri söylediği zaman coşku zirveye ulaştı. Kısa süre içinde kurtuluş uğruna savaşmak için Yunanistan'a döneceksiniz. Yunan seçimlerinin sonucu çok geçmeden etkisini göstermeye başladı. Manganas, Sorlas, Kalabalikis, Vorlakis, Velantzas gibi aşırı sağcı liderler ve bunlara bağlı kelle avcısı gangsterler büyük bir şevkle faaliyet göstermeye başladılar. Yeni kamu düzeni bakanı Spiros Tetokis bütün protestolara şu sözlerle yanıt verdi. Bu seçim zaferini izleyen bir zafer coşkusu, eşyanın tabiatı gereği kazanacağı uzun süre önce belli olan tarafın zafer sarhoşluğudur. Seçim boykotu ve Litokoron saldırısından sonra partizanlar tüm güçleriyle ayaklanma hazırlığına giriştiler. Boykot fikrine açıktan karşı çıkan ve bu tür bir maceraya itilmeden önce yasal yolların sonuna kadar izlenmesi gerektiğini düşünen pek çok kişi vardı. KKK'nin boykot kararının uluslararası alanda hiçbir etki yaratmadığı, büyük güçlerin Mayıs ayı başında Tısaldaris tarafından kurulan monarşist hükümeti kabul etmeye hazır oldukları açıktı. Yasallık konusunda artık köprüler atılmıştı ve gerek seçim sonuçları gerekse Litokoron seferi yeni bir şiddet dalgasını başlatmıştı. Artık duraksamalara son vermek zamanıydı. Bu mantığı sonuna kadar izlemek ve Zahiryadis'in örgütlediği meşhur ayaklanmayla tarihi yeniden yazmak gerekiyordu. Bölgesel örgütler bu andan itibaren aynı yönde hareket etmek zorunda bırakıldılar. Örgütler, Zahiryadis'in Şubat ayında 2. plenumun sonunda verdiği direktiflerden ayrılmaksızın hazırlıklarını yaptılar. Aris'in mücadeleye devam etmek istediği için parti tarafından terk edilen ve ihanete uğratılan bir adamın başının kesilerek Trikala meydanında teşhir edilmesinden bu yana 10 ay geçmişti. Şimdi ise Zahiryadis'in izlediği politika partizanları yeniden dağlara dönmeye zorluyordu. Fakat Merkez Komitesi hala tereddütler içindeydi. Zahiryadis Mayıs ayı başında Selanik'i ziyaret etti. Halk lideri ve silahlı mücadelenin önderliğine getirilen Kapetanyos Markos Vafiadis, genel sekretere 2 ay içinde belli başlı kasaba ve köylerden 25 bin savaşçıyı silahlandırıp eğitebileceğini anlattı ve halen dağda bulunan öz savunma gruplarını silahlandırmak için yetki istedi. Markos'tan Merkez Komitesi'ne mektup, Ekim 1957. Zahiryadis şu karşılığı verdi. Senin Merkez Komitesi'nin kararlarından haberin yok. Litokoron'da yaptığımız şey hükümeti uzlaşmaya zorlamak için düşünülmüş bir blöftü. Monarşist çetelerin ve polisin saldırıya geçmesinden kişisel olarak sorumlu bulunan Zahiryadis, haftalar boyunca dogmatik çizgiye uygun bir devrimi örgütlemek umuduyla sahte bir yasallık çizgisine bağlı kaldı. Örneğin 12 Mayıs günü KOA, Atina örgütü de yaptığı bir konuşmada, KKK'nin ekonomik ilerleme, kurtuluş, demokrasi, bağımsızlık ve ulusal bütünlüğü sağlamak için tüm işçilerin hatta tüm ulusun işbirliğiyle politik bir çözüm aramak zorunda olduğunu açıkladı. Gerçekte Zahiryadis halk hareketine güven duymuyordu. Polislerini bile bu hareketi izlemek için dağlara göndermişti. Şubat ayında verdiği politik ve askeri konulu konferansta bu noktayı olanca açıklığıyla ortaya koymuştu. Tasarlanan şey bir kent ayaklanmasıydı. Mart ayında Yunanistan Sendikalar Konfederasyonu tamamıyla Ergas'ın kontrolüne girdi. Komünist Paparigas örgütün genel sekreteriydi. Fakat bu Zahiryadis'e göre sadece kısmi bir başarıydı. Politik büro Ergas'tan taleplerini sertleştirmesini ve bir genel grev örgütlenmesini istedi. Tasaldaris hükümeti bu fırsatı kaçırmadı ve teknik yeterlilik bahanesini kullanarak sendika seçim sonuçlarını iptal etti ve Sendikalar Konfederasyonu'nun başına bugün 20 yıl sonra bile hala iş başında bulunan Makris takımını geçirdi. Zahiryadis bütün bunlara rağmen gerçekleştirmek istediği meşru modele olan bağlılığını korudu ve yeni bir dağ hareketinin gelişmesini sınırlarken olanca çabalarını büyük şehir proletaryası üzerinde topladı. Üzerinde durduğu aynı ölçüde ortodoks ikinci konuda ordu içinde Sovyetlerin oluşturulmasıydı. Askere çağrılan militanların öz savunma gruplarına kaçarak kurtulmaları yasaklandı. Sonuç, polis kadrolarının 20 yıldır artırıldığı bir ülkede, militanların ve sempatizanların askerlik şubelerinde yüzlerini gösterir göstermez, güvenlik kuvvetlerinin eline geçmeleri oldu. Yaklaşık 50 bin kişi bu şekilde kolayca hükümetin toplama kamplarını boyladı. Sarafis ve Bakircis, yaklaşık 600 Elas görevlisiyle birlikte polis gözetimi altında Atina yakınlarındaki bir kampa konulmuşlardı. Albay Mosterakis, Mayıs sonunda ailesini ziyaret etmek üzere Selanik'e gitti ve burada Markos'la gizli bir toplantı yaptı. İki adam tüm demokrat subaylara dağ hareketine katılmaları için derhal çağrı yapmak gerektiği konusunda anlaştılar. Mosterakis birkaç kişiyle birlikte bir kaçış planı hazırlamıştı. Konu açıldığında Zahiryadis şiddetle karşı çıktı. Çok saçma, bu partinin politik çizgisini tehlikeye atacak bir provokasyondur. Mostarakis ve Hikitsas halen Selanik'te bulunan 45 subayla bir toplantı yaptılar. Bunların hepsi seçim boykotu kararına uymuş ve bir kısmı da Litokoron seferine katılmış adamlardı. Ve tek doğru yolun dağlara çekilmek olduğunu biliyorlardı. Bir kez daha Zahariades'e başvurdular. Bazı andartelerin Litokoron'dan sonra tekrar silahlandıklarını biliyoruz. Başka türlü bir silahlı çatışmaya doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Bize Atinalıları tecrit etme ya da dağıtma çağrısı yapılıyor. Hükümete boyun mu eğmeliyiz yoksa dağlardaki partizanlara mı katılmalıyız? Hareket gözümüzün önünde biçimleniyor fakat askeri liderlere ihtiyaç var. Zahariadis yanıt verdi. Parti yeni bir direniş hareketinin başlatılması ya da örgütlenmesi kararı almış değildir. Disipline uymalı ve kendinizi hükümete yapılan çağrılara uyacakmışız gibi göstermelisiniz. Zahariadis eski Elas görevlilerine dağlarda oluşturulan yeni harekete duyduğundan fazla güven duymuyordu ve kendi soyutlamalarına inatla bağlı kalmaya devam ederken ayaklanma kendiliğinden oluşmaya başlıyordu. 1946 Eylül'ünde General Sarafis ve Bakircis 300 subayla birlikte hükümet tarafından tutuklandılar ve Ajene ve İkarya adalarına sürüldüler. Böylece eldeki fırsat kaçırılmış oldu ve dağlarda eğitimli subay eksikliği felaketli sonuçlar yarattı. Zahariadis kendisinden öncekilerin tecrübelerinden hiçbir şey öğrenmemişti. Devrimci kendiliğindenliğe ve Yunan halkının oluşturduğu devrimci oluşumlara duyduğu geçmişten köklenen güvensizlik, geçmişte yapılan hataları tekrarlamasından ve ağırlaştırılmasından başka hiçbir işe yaramadı. Albay Mosterakis'in kaçış planıyla birlikte Marcos'a gittiği sırada Tizimas, Parsalidis ve Kirikos Veria'ya varmışlardı. Burası eski bir Türk askeri kolonisiydi. Evlerin arka avlularındaki gizli ibadet yerleri Yunan direniş ruhunun yok edilemez yapısına tanıklık ediyordu. Burada yaklaşık 100 kişi yetkililer tarafından yerel monarşist çetelerin işbirliğiyle tutuklanmış ve işkence görmüştü. Üç adam resmi bir protesto metni hazırlayarak hükümete gönderdiler ve askeri güvenlik teşkilatı başkanını aradılar. Bir kışlanın avlusundan geçerlerken sorguya ara verip dışarı çıkmış 10 kadar adamla karşılaştılar. Adamlar Eamlıları görür görmez askerleri harekete geçirdiler ve bir meydan kavgası başladı. Parsalidis kavga sırasında ağır yaralandı. Diğerleri onu güvenli bir yere bıraktıktan sonra sırasıyla başpiskoposu, İngiliz yetkilileri ve polis şefini ziyaret ettiler ve her seferinde şikayetleri dinlendikten sonra kendilerine kibarca kapı gösterildi. Veria'dan sonra terörün daha büyük bir şiddetle hüküm sürdüğü Nosa'ya gittiler. Tizimas ve Kirkos jandarma teşkilatına başvurdular. Soğuk bir karşılamadan sonra polisin çeteleri desteklemesi sorunu açıldı ve karşı tarafın davranışları giderek sertleşmeye başladı. Tizimas ve Kirkos derhal orayı terk etmek zorunda kaldılar ve caddeye çıktıklarında serbest olduklarını görerek şaşırdılar. Edesa'ya giden yolu izleyerek 30 ay kadar önce Elas tarafından kurtarılmış olan bölgeyi baştan sona geçtiler. Yolda çok uzak olmayan bir yerden dağların arasında yankılanarak gelen silah sesleri duydular ve çatışmanın yerini tayin etmek için arabalarını durdurdular. O anda ufukta iki İngiliz jipi göründü ve açıkça kasten yolu kesmek amacıyla yaklaştı. Parsalidis bir U dönüşü yaparak aracı Selanik'e doğru sürdü. Partinin politik kadroları polisin nefesini enselerinde duymaksızın tek bir adım bile atamıyorlardı. Bu anlamsız koşullar altında ve her an tutuklanmayı bekleyerek terörün içlerine doğru yollarına devam eden Parsalidis ve Tizimas, Atina'ya protesto üzerine protesto gönderdiler. Polis kuşatmaya devam ediyordu. Fakat merkez komitesinin emirleri değişmedi. Kentlerde kalın, dağlara gitmeyin. Kaçınılmaz son Temmuz başında gerçekleşti. Hiç kimse tutuklanmaktan kurtulamadı. Tısaldaris hükümeti saldırıya geçti. Tam bu sırada artık çok geçken ve olayların en can alıcı anında Zahariadis öz savunma gruplarını örgütlemeye karar verdi.